Ayrım 7.
Bu aralarda Türkiye hizmetinde bulunan Mareşal von der Gölç, garnizon tatbikatı yaptırmak üzere Selanik'e gelecektir. Büyük Komutanlık Kurmayı'nda Talim ve Terbiye Masası Şefi olan Mustafa Kemal, Mareşal gelmezden önce Selanik çevresinde tatbikini uygun gördüğü bir meseleyi hazırlamaktadır. Paşalara bunu haber verince hepsi şaşırır. Gölç buraya bizden ders almak için değil, bize ders vermek için geliyor derler. Mustafa Kemal, Türk kurmay ve kumanda heyetinin kendi vatanlarını nasıl savunmak lazım geldiğini gösterebilmeleri elbette önemlidir. Biz de buraya yorgun gelecek olan Mareşal'e fazla külfet de yüklememiş oluruz cevabını verir. Mareşal Selanik'te Splendid Palas'tadır. O günün gecesinde Mustafa Kemal Mareşal'in yanına gitmek üzere bir davet gelir. Kendini karşılayan kurmay başkanı Mustafa Kemal'e müjdeyi verir. Mareşal planını çok beğenmiştir. Ancak bazı açıklamalarda bulunması için kendisini davet etmiştir. Masa üstünde büyük bir harita var. Sonunda Mustafa Kemal planının uygulanmasına karar verilmiştir. Ertesi gün Vardar Nehri çevresinde tatbikat başlamış, Mustafa Kemal Mareşal'in yanında bulunmuş, toprağa yabancı olan Mareşal'e yardım etmişti. 1909 İttihat ve Terakki Kongresi'ne Bingazi delegesi olarak katılmıştır. Cumhuriyet devrinin uzun müddet dış bakanı Tevfik Rüştü Aras hatıralarını anlatırken diyor ki, Selanik'te toplanan kongre olup bitenleri gözden geçirerek yeni bir çalışma yolu çizecekti. Toplantı Ramazan ayına rastladığından akşam yemeğinden hayli sonra buluşuyorduk. Kongreye ben umumi katip seçilmiştim. Başkanlık görevi için her toplantıda yeni bir üye seçilirdi. Kongreye katılanlardan 3 kişi bir iki toplantıdan sonra herkesin dikkatini çekmişti. Biri sonradan İstanbul temsilcisi olan Kara Kemal, ikincisi Ziya Gökalp'ti. Fakat bütün kongrenin dikkatini devamlı olarak üstünde toplayan Mustafa Kemal'dir. Cemiyet onu zaten tanıyordu. Ancak ortaya attığı tez kongrenin başlıca uğraşma konusu olmuştu. Merkezcilerden bir takımı ona karşıydı. Görüşmeler çok sert geçiyordu. Mustafa Kemal diyordu ki, askerler cemiyet içinde kaldıkça ne partimiz ne de ordumuz olacaktır. Subaylarının çoğu cemiyetten olan 3. ordu modern bir ordu sayılamaz. Orduya dayanan cemiyet de millet içinde kök salmamıştır. Cemiyet içinde kalmak isteyenleri ordudan çıkaralım. Bundan sonrası içinde kanuni hükümler koyalım. Çetin tartışmalardan sonra ordu içindeki arkadaşlarımızın da ne düşündüklerini bilelim dediler. Kongreden bir heyet Edirne'de 2. orduya gitti. Getirdiği bilgilere göre hepsi Mustafa Kemal'in düşüncesindeydi. Kongre büyük bir çoğunlukla Mustafa Kemal'in teklifini kabul etti. Mustafa Kemal'in kongredeki bu çalışmalarını içlerine sindiremeyen ve orduyu bırakmak istemeyen komite takımı onu öldürmeye karar verdi. İlk teklif fedailerden Yakup Cemil ve Hüsrev Sami'ye yapılmıştır. İkisi de Mustafa Kemal'i sevdikleri için reddetmişler. Yakup Cemil üstelik Mustafa Kemal'e tedbirli olmasını söylemiştir. Ondan sonra aynı görevi Enver'in amcası Halil, sonradan ordu komutanı ve Abdülkadir, sonradan Kuvayi Milliye devrinde Ankara valisi ve İzmir İstiklal Mahkemesi kararı ile idam olunan üstlerine almışlardır. Mustafa Kemal geceleri parmağı silahın tetiğinde köşeleri açıktan dolaşarak her an vuruşacakmış gibi evine giderdi. Bir gidişinde evin ileri köşesinde ikisinin de gölgesini görmüş ve hemen silahına davranmıştı. Aradan 20-25 yıl sonra Halil Paşa'yı Cumhurbaşkanı Atatürk'ün sofrasında hanımıyla birlikte görmüştüm. Halil Paşa ilk meşrutiyet yıllarında İttihatçıların fedailerindendi. İstanbul'da Şemsettin Paşa'yı o öldürmüştür. Hikayeyi Kılıç Ali'den dinlemiştim. Kılıç Ali'nin asıl adı Asaf'tır. O vakitler kanun zabiti denen merkez komutanlığı subaylarındandı. Bir gün kendisine Şemsettin Paşa'yı gecenin geç bir saatinde Divan Yolu ve Cağaloğlu üstünden Baba Ali'ye doğru götürmesini söylemişler. Bu suikastlarda usul her tarafı polis çemberi içine almak ve katili korkusuzca öldürmekte serbest bulundurmaktı. Emniyet sandığı dairesinin bulunduğu sokakta birdenbire Halil Kılıç Ali ile Paşa'nın karşısına çıkıyor. Bir tabanca kurşunuyla Şemsettin Paşa yere düşüyor. Sonraları Halil Kılıç Ali'ye demiş ki, "Vakayı şahitsiz bırakmak için seni de öldürmeliydim. Fakat gördüm ki genç bir subaysın, kıyamadım." Sofrada konudan konuya söz Selanik olayına geldi. Artık yaşlanan ve bir geçimlik aramak için Ankara'ya gelen Halil Paşa, Atatürk'e de "Sizi sevdiğim ve sakındığım için o vazifeyi almıştım" demesine Atatürk pek kızdı ve çıkıştıydı. Çünkü elinden gelse öldüreceğine şüphe yoktu. Fakat ertesi gün kendisine bir idare meclisi üyeliği de verdirmiştir. İttihatçıların ihtiyacı bağlı ve kapalı kafalara, fakat kendine bağlı ve kendi duvarları içine kapalı insanlaraydı. Mustafa Kemal ferman dinlemeyen biriydi. Mustafa Kemal İttihatçılara göre artık içtiği için sarhoşun biri, durmadan arkadaşlarıyla olup bitenleri tenkit ettiği için fırsatçının biri, zevkine düşkün olduğu için belki de ahlaksızın biri, askerlikte değeri varsa da ne verilse doyurulması imkanı olmayan harisin biriydi. Mustafa Kemal İtalya'nın Libya'ya saldırışı üzerine Afrika'da Türkiye toprakları için çarpışmaya gidinceye kadar ordu içinde çalıştı. Yenilenen teşkilatta Selanik Kol Ordusu Kurmay heyetine küçük rütbede bir subay olarak girmiştir. Henüz kol ağasıydı. En çok uğraştığı ordu eğitimiydi. Köprülü taraflarında Cumalı'da süvari alayları arasındaki tatbikat talimlerini denetlemek için giden ordu kurmay başkanı Ali Rıza Paşa'nın yanındaydı. Yıllardan beri bir süvari tugayının toplandığı görülmemişti. Görülmeyen başka bir şey de ordu komutanlarının kurmay başkanları ile manevralarda bulunuşuydu. Mustafa Kemal gördüğü yanlışlar üzerine ağır tenkitler yaptı. Bir mektubunda diyordu ki, "Cumalı manevralarında rütbem ve yetkim elverişli olmadığı halde aşırı yanlışlar karşısında dayanamadım. Paşayı subaylar yanında tenkit ettim. Hoş görmedi ama gücenmedi de. Hareketim belki disipline aykırıydı. Fakat Almanya'da çalışan bu paşa da komutanlık sanatını edinmezse ötekiler ne yapacaklar? Tümen komutanlarının görevlerinden haberleri yok." Mustafa Kemal Cumalı ordugahını özlemekte olduğu askerlik hayatının başlangıcı saymıştır. 10 günün hatırası olarak tuttuğu notları bastırıp asker hediyesi asker olanlarca makbule geçer diyerek silah arkadaşlarına dağıtmıştır. Mustafa Kemal'in bundan başka takımın muharebe talimi, bölüğün muharebe talimi adlı General Litzmann'dan çevirme iki eseri daha vardır. Biri 1909, biri 1910 tarihlidir. Mustafa Kemal'in Cumalı'da ağır tenkit ettiği komutan Hasan Tahsin Paşa'dır. Bu adam Balkan Savaşı'nda Selanik'i 60 bin askeriyle birlikte Yunanlılara teslim edecektir. O tarihlerde kendisini yakından tanıyan Kılıçoğlu Hakkı bana yazdığı mektubunda şöyle der: "Toplantılarda en çok o konuşurdu, biz dinlerdik. Eskiden miri kelam dedikleri güzel söyleyicilerdendi. Ama neye yarar ki rütbesi kol ağasıydı. İttihatçılar onun yerine Enver'i tutmuşlardı. Çünkü Enver daha önce Makedonya'da bulunmuş, Bulgar çetecileriyle savaşmış, yararlılık göstermiş ve adı çıkmıştı. Fakat büyük askeri birlikler yönetecek yeterlikte olmadığı Birinci Dünya Harbi'nde apaçık görülmüştür. İttihatçılar Enver yerine Mustafa Kemal'i tutsalardı, işin rengi çok değişeceğini sanıyorum. Mustafa Kemal daha Suriye'deyken ben gizli gizli İttihat ve Terakki'ye girmiştim. Askerlerin bu gibi işlere karışmasına karşıydım. Ama son kurtuluş çaresinde bunu da görmüştüm. Kol ağası Mustafa Kemal de İttihatçı oldu ise de Selanik'teki cemiyet kodamanları onu ne sevdiler ne de çekebildiler. Çünkü hepsinden yüksekti. Onu yükseltmek, kendilerini küçültmek ve silik duruma düşürmek olacaktı. Mustafa Kemal hepsini tenkit ederdi. Bir defa bir Rum tiyatrosunda yapılan cemiyet toplantısında söz aldı ve hepsini hiç etti. Ondan sonra Mustafa Kemal'in notunu verdiler. Onu öldürmek de istedikleri duyulmuştu. Mukadderat denen bir şey var mı yok mu bilinmez. Fakat Mustafa Kemal'i yok etmek isteyenler, o hayattayken memleket dışında birer birer öldürülmüşler, bir takımı da suikast yüzünden asılmışlardır. Mustafa Kemal'de dinmeyen bir yükselme hırsı vardı. Nereye kadar yükselecekti? Belki hükümdarlığa kadar. Mustafa Kemal'in askeri kabiliyetini Selanik'te kışın harita ve yazında arazi üzerinde idare ettiği harp oyununda görmüştüm. Kol orduda çok değerli subaylar vardı. Komutan da Ferik Tahsin Paşa'ydı. Büyük Genelkurmay'ın emrettiği bir harp oyununun idaresini hiçbir üstüne alamadı. Mustafa Kemal ben yaparım dedi. Üstüne aldı ve büyük başarıyla yaptı. Başarısı ötekileri daha çok ürküttü. Oyunun ikisinde de bulundum. Yalnız askerlikteki yeterliğini değil, yüksek bünye dayanışını da gördüm. Akşamüstü karargaha geldiğimiz vakit birkaç kişiyle içki masası kurulur, gece yarısına kadar içilir, herkes yorgun ve bitik yatağına çekilip gider, Mustafa Kemal tek başına kalıp bir yandan içkisine devam eder, öbür yandan ertesi günü herkese vereceği görevleri hazırlayarak pek az uyur, en önce toplantı yerine gelir, hepimize görevlerimizi yazılı olarak verir ve hemen hareket başlardı. Hareket sonundaki tenkitleri ne kadar canlıydı. Bir kurmay albayı bir defa öylesine haşladı ki adamcağız eridi. Bileğinizde saat, belinizde harita çantanız ve pergeliniz vardır. Bunları kullanmak hatırınıza gelmedi mi? Yarın harp meydanında böyle mi hareket edeceksiniz? Yok olmuştur o birlik. Arazi üzerindeki bu tatbikat bir ay sürdü. Serez'de başlayıp Cuma-i Bala'da bitti. Kolordu Kurmay Başkanı Yarbay Selahattin bir puttu sanki. Ama Mustafa Kemal bir hayli daha kol ağasılıkta kaldı. Güçlüklerden bıkıp usandığı da olmuştur sanıyorum. Akşamları evine giderken kolordu karargahı yolumun üstünde olduğu için arada bir attan iner, Mustafa Kemal'in yanına gider, laf atardık. Bir defasında onu yapyalnız buldum. Nuri Jonker ve İzzettin Çalışlar gitmişlerdi. Beni dostça karşıladı. Siz şöyle buyurunuz, benim bitirilmesi gereken bir işim var, sonra beraber çıkarız dedi. Çok sürmedi, birlikte çıktık. İki yolun kavşağındaki bir çeşmenin yanında birden durdu. Hakkı Bey, ben askerlikten çekileceğim, bir yere mutasarrıf olup gideceğim dedi. Dona kaldım. Aklınızı mı kaybettiniz? Olacak iş mi bu? Ben şahsınızda büyük bir kumandan görmekteyim deyince kaba bir küfür savurarak ben bu heriflerle anlaşamıyorum, onlarla yapamayacağım dedi. Biraz sabırlı olun. Onların ömürleri uzun değildir. Her şey düzelecek cevabını verdim. Beyaz Kale bahçesine girdik. İçerken hep aynı sözleri tekrarladım. Böyle bir şey yapmayacağınızı söyleyin de evime rahat gideyim dedim. Güldü. 13 Eylül 1911. Fakat İtalyanlar 27 Eylül 1911'de Libya'ya saldırdıklarında Mustafa Kemal İstanbul'a değil Afrika'ya gidecekti. Balkan Savaşı'nda donanmamız yenildiği vakit başında bulunduğu Hamidiye kruvazörü ile denize açılarak Yunan kıyılarını döven, bir hayli zaman yakalanmaksızın Akdeniz doğusunu korkusu altında tutan Rauf Orbay ki 1. Dünya Savaşı'ndan sonra İzzet Paşa kabinesinde Bahriye Nazırı olmuş, Mondros Mütarekesi heyetine başkanlık, daha sonra Ankara'da Mustafa Kemal'e başbakanlık etmiştir. saltanat rejimine bağlı ve gelenekçi olduğundan Cumhuriyet devrinde Atatürk'ten ayrılmış ve onunla dargın olarak ölmüştür. Kültürü kıt, dünya görüşü dar fakat namuslu bir adamdı. Nitekim Atatürk öldükten yıllarca sonra Kuvayi Milliye devrinin Kazım Karabekir, Refet Bele ve Ali Fuat Cebesoy gibi büyük tanınmışları ile bir toplantıda "Hiçbirimiz olmasaydık Kurtuluş Savaşı'nı Atatürk gene başarırdı. Ama o olmasaydı hiçbirimiz onun yaptığını yapamazdık" demek dürüstlüğünü göstermiştir. Mustafa Kemal'in Libya sergüzeşti üzerine onun hatıralarında aydınlatıcı bilgiler vardır. Rauf Orbay, Mustafa Kemal'i kendisinin de gönüllü olarak katıldığı hareket ordusu İstanbul kapılarına geldiği vakit Mahmut Şevket Paşa karargahında tanımıştı. Mustafa Kemal 31 Mart'ta 1. Ordu ayaklanması sebeplerini şöyle anlatmıştı. İttihat ve Terakki reisleri hükümet kuvvetini meşruluk prensiplerine aykırı olarak şahıslarında toplamışlar ve serbest seçimle gelen bir millet meclisi yerine asker kuvvetine dayanarak zor ve şiddet kullanmışlardır. Bu fikrimi İttihatçı arkadaşlarıma söyledim durdum fakat anlatamadım. Biraz sonra Harp Divanı'nda görev alan Rauf Bey, yargılama sırasında Mustafa Kemal'e hak verdiğini ve artık İttihatçı şahsiyetlerle eski yakınlığını kaybettiğini de söyler. Hatıralarını anlattığı sırada ben Atatürk'e sormuştum. Afrika'ya gidip İtalyanlarla dövüşmek faydasızdı. Bir başarı umuyor muydunuz? Hayır, fakat Enver ve arkadaşları gideceklerdi. Halk gitmeyenleri vatanseverlik görevini yapmamış sayacaktı. Sizin kahramanlığınız lafta diyecek olanlar da çoktu. Selanik'te sefere hazırlandığı sırada arkadaşlarına "Trablus dönüşünde gene buralara gelebilecek miyim? Selanik'i Türk elinde görebilecek miyim?" diye hayıflanıyordu. Arnavutluk hareketleri sırasında kurmay başkanlığı ettiği Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa'ya da ordu üzerine fikirlerini söylemiş, sonra da "Paşanın da cemiyete söz geçirebildiği yok" demişti. İtalya'ya geçmek üzere Mısır'a gitti. Yanında İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin miting katipliğini yapan Ömer Naci ile fedai subaylardan Sabancalı Hakkı ve Yakup Cemil birlikteydi. Bunlar hem orduda hem politikadaydılar. Mustafa Kemal için hiçbir zaman anlaşmadığı Enver'le işbirliği yapmak da bir fedakarlıktı. Rauf Bey bu subayları yanında görmesine şaştığını söylemesi üzerine Mustafa Kemal, "Ömer Naci ile eski dostluğum var. Konuşmaktan hoşlanırım. Ama hiçbiriyle fikir birliğim yok. Ne yaparsınız? Zorlayıcı haller beni yol arkadaşlığına mecbur etti" cevabını verdi. Yıllar sonra bana yetişme yolunda Libya'da savaşında ikinci imtihanını verdiğini anlatmıştı. Orada subay sıfatlı haydutlar vardı. Elleri tabancalarındaydı. Fedai ve kabadayı. Bunlar kızınca öldürmekle tanınmışlardı. Benim için ya ölmek ya bunlara emretmek lazımdı. Silahıma tutundum. Çadır altında şiddet gösterdim. Sert davrandım. Emirlerimi kendilerine geçirdim. En sonunda hepsine hükmettim. İlk attığı zar kendi hayatıydı. Böyle İttihatçı fedailerinin kendi lügatinde karşılığı kasaptı. Okurlarım birinci ve üçüncü imtihanlarının ne olduğunu merak edeceklerdir. Sırası değilse de kendinden aldığım gibi anlatayım. Birinci imtihan Harbiye'de ve subay olduğum sıralarda başımdan geçenlerdi. Üçüncü imtihan, Dünya Harbi'nde beni Doğu Cephesi'ne gönderdiler. Her şey bozuk, ordu bitkin. Kendi şerefimi ve orduyu kurtarmak lazım. Uzun bir savaşma ile başardım. Bu tecrübeler bana sabrı, bir fikre bağlanmayı ve o fikirde durmayı ve sonra da insanları öğretmiştir. Sonra bakışları pırıldayarak, "Bir gerçeği de öğrenmiş oldum. Tehlike insandan kaçar."